Ayrım 25.
Sayfa 254. Ama tam mideye indirecekken yemeğini bir de bakmış ki bomboş elleri. Kaşla göz arasında Tom geçip karşısına tam oturak yerine tekmeyi basmış. Basmış kasmış. Trole bir güzel haddini bildirmek için Tom tam kıçına tekmeyi basmış. Ama trol tek başına yaşadığı için dağlarda eti kemiği de sert olur mabadı da. Tekmeyi ha dağın köküne vurmuşsun ha ona. Çünkü trolün mabadı bir şey hissetmez. Hissetmez, pisletmez. Tom'un iniltisini duyan troll sırıtmış pis pis. Çünkü anlamış ki artık Tom'un ayağı hayır etmez. Köye dönmüş ki Tom sakat bacağı, bir daha iflah olmamış çizmesiz ayağı. Ama trollün ne umuru, oturuyor aynı yerde. Elinde sahibinden yürüttüğü kemik, kemik, çemik. Hiçbir hasar yok trollün mabadında. Elinde de sahibinden yürüttüğü kemik. Eh, bu hepimizin kulağına küpe olsun diye güldü Mary. İyi ki elinle değil de o dalla vurmuşsun yol gezer. Nereden öğrendin bu şarkıyı Sam diye sordu Pippin. Bu sözleri daha önce hiç duymamıştım. Sam anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Kendi kafasından uydurdu elbette, dedi Frodo. Bu yolculukta Sam Gamgee hakkında çok şeyler öğreniyorum. Önce sizin suç ortağınızdı, şimdi de komedyen oldu. Sonunda büyücü falan olup çıkacak başımıza galiba. Ya da bir savaşçı. Ağzınızdan yel alsın dedi Sam. Ne birini ne öbürünü olmak istemem. Öğleden sonra ormandan aşağı vurdular. Büyük ihtimalle seneler önce Gandalf, Bilbo ve cücelerin tuttuğu patikanın ta kendisinden gidiyorlardı. Birkaç mil sonra tam yolun üzerindeki yüksek bir bayırın tepesine vardılar. Bu noktada yol Buzlu Pınar'ın dar vadisini çoktan geride bırakmış, tepelerin eteğine yapışmıştı. Buradan da döne kıvrıla doğuya, ormanlar ve çalılarla kaplı bayırlar arasından geçite ve dağlara doğru ilerliyordu. Bayırın biraz aşağısında yol gezer otlar arasındaki bir taşı işaret etti. Taşın üzerinde artık yağmur çamurdan fena halde aşınmış da olsa kabaca yontulmuş cüce rünleri ve gizli işaretler hala seçilebilmekteydi. İşte dedi Mary, trollerin altınlarının saklı olduğu yeri belirten taş olsa gerek bu. Bilbo'nun hissesinden ne kadar kaldı acaba Frodo? Frodo taşa baktı. Keşke Bilbo'nun eve getirdiği bütün hazine bu altınlar kadar tehlikesiz ve kolayca vazgeçilir olsaydı diye geçiriyordu içinden. Hiç kalmadı dedi. Bilbo hepsini dağıttı. Hazineyi soygunculardan aldığı için gerçekten kendine ait gibi hissetmediğini söyledi bana. Yol akşamüstünün uzun gölgeleri altında sakin sessiz uzanıyordu. Etrafta başka bir yolcuya ait hiçbir işaret yoktu. İzleyebilecekleri başka bir yol olmadığından bayırdan aşağı indiler ve sola dönerek mümkün olduğunca hızla ilerlemeye koyuldular. Çok geçmeden bir dağ sırtı hızla batıya inen güneşin ışığını kesti. Önlerindeki dağlardan soğuk bir rüzgar akıp geldi onları karşılamaya. Yoldan içeride geceleyebilecekleri bir yer bakınmaya başlamışlardı ki içlerine yeniden ani bir korku salan bir ses çalındı kulaklarına. Arkalarından yaklaşmakta olan bir atın sesi. Geriye baktılar ama yolun dönemeçleri nedeniyle pek uzağı göremiyorlardı. Toprak yoldan ellerinden geldiğince büyük bir hızla apar topar ayrılıp bayırda iç içe geçmiş funda ve yaban mersini çalıları arasında tırmanarak sık bir fındıklığa attılar kendilerini. Çalıların arasından baktıklarında kararan günün ışığında soluk ve boz duran yolun 10 metre kadar aşağılarında görebiliyorlardı. At sesi gitgide yaklaştı. Hafif bir tıkırtıyla hızla ilerliyordu at. Sonra belli belirsiz, sanki rüzgarın süpürüp uzaklaştırdığı uzak bir şıngırtı, çın çın öten minik çıngırak sesleri duyar gibi oldular. ''Bu kara süvarilerin atları gibi gelmiyor kulağıma.'' dedi Frodo dikkatle dinleyerek. Diğer hobbitler de ümitle onayladılar onu. Fakat içleri hala kuşku doluydu. O kadar uzun zamandır takip korkusuyla yaşıyorlardı ki, arkalarından gelen her ses uğursuz ve düşmancaydı onlar için. Fakat yol gezer şimdi bir eli kulağında yattığı yerde ileri doğru uzanmaktaydı. Yüzünde sevinç vardı. Işık soldu. Ağaçların yaprakları hafif hafif fışırdadı. Artık çıngıraklar daha yakından ve daha net olarak çıngırdıyordu. Dıgıdık dıgıdık yaklaştı tırıskiden atlar. Aniden aşağıda gölgeler arasında ışıldayarak hızla koşan beyaz bir at belirdi. Hayvanın baş bağı sanki canlı yıldızlardan yapılma taşlarla süslenmiş gibi loş ışıkta pırıltılar saçıyordu. Binicinin kukuletası geriye düşmüş, pelerini arkasından çırpınıyor. Hızından oluşan rüzgarla altın saçı ışıl ışıl dalgalanıyordu. Frodo binicinin bedeninden ve giysilerinden tıpkı ince bir peçenin ardından görünür gibi ak bir ışık parlıyormuş hissine kapıldı. Yol gezer saklandığı yerden fırladı. Haykırarak fundalığın üzerinden sıçrayıp yola doğru koştu. Fakat daha o kıpırdanıp seslenmeden binici dizginini çekip atını durdurmuş, başını bulundukları çalılığa doğru kaldırmıştı bile. Yol gezeri görünce atından inip "Aina vedine duni, maya govanen" diye seslenerek onu karşılamaya koştu. Konuşma tarzı ve çınlayan berrak sesi içlerinde hiçbir kuşku bırakmadı. Binici elf halkındandı. Koca dünyada sesleri kulağa bu kadar hoş gelen başka kimseler yoktu. Fakat seslenişinde bir aciliyet ya da bir korku var gibiydi ve şimdi de yol gezere çabuk çabuk telaşla bir şeyler söylediğini görebiliyorlardı. Çok geçmeden yol gezer hobbitleri aşağı çağırdı. Çalılıktan çıkıp Tezel'den yola indiler. "Bu Glorfindel, Elrond'un evinde yaşar," dedi yol gezer. "Selam, nihayet kavuşabildik," dedi elf beyi Frodo'ya. "Ayrık vadiden sizi bulayım diye gönderdiler beni. Yolda tehlikede olacağınızdan endişe ediyorduk." "Demek Gandalf Ayrık Vadi'ye vardı," diye haykırdı Frodo sevinçle. "Hayır, ben yola çıktığımda henüz vasıl olmamıştı. Lakin bu 9 gün önceydi," diye cevapladı Glorfindel. Elrond'a gönlünü daraltan havadisler erişti. Baranduin'in Brandybadesi Nehri, gerisinde sizin yurdunuzda seyahat eden bazı soydaşlarım hayırsız işler döndüğünü öğrenip ellerinden geldiğince tez haber ulaştırdılar bize. Dediklerine göre dokuzlar ortalarda görünüyordu. Sizlerse omzunuzda büyük bir yükle kılavuzsuz ortada kalmıştınız. Çünkü Gandalf geri dönmemişti. Ayrık Vadide dahi dokuzlara karşı kendini sıkılmadan gezebilecek pek az kişi vardır. Olduğu kadarını Elrond kuzeye, batıya ve güneye yolladı. Takipten kurtulmak için yolunuzu değiştirip yabanlıkta kaybolmuş olabileceğiniz düşünülmüştü. Benim bahtıma yol düştü. 7 gün kadar evvel Mithaitel Köprüsü'ne varıp bir nişan baktım. Sauron'un uşaklarından üçü köprü üzerindeydi. Fakat çekildiler. Ben de onları batıya doğru sürdüm. İki tanesine daha rast geldim. Onlar da güneye döndüler. O zamandan beri sizi arıyor idim. 2 gün evvel izinizi buldum ve köprüden bu yana takip ettim. Bugün de tekrar dağlardan indiğiniz mahalli tespit ettim. Lakin bırakalım şimdi bunları. Daha fazla malumat verecek vakit yok. Madem buradasınız, yolun tehlikesini göze alıp ilerleyeceğiz. Beşi ardımızda. Sizin izinizi yolda görünce peşimizden rüzgar gibi yetişirler. Hepsi bu kadar da değil. Diğer dördü nerededir meçhul. Korkarım geçiti tutulmuş bulabiliriz. Glorfindel konuşurken akşamın gölgeleri derinleşmişti. Frodo üzerine büyük bir yorgunluk çöktüğünü hissetti. Güneş kavuşmaya başladığından beri gözlerinin önündeki pus koyulaşmaya başlamıştı ve arkadaşlarıyla arasına bir gölge giriyormuş gibi geliyordu ona. Artık ağrısı her yanını tutmuştu, çok üşüyordu. Sendeleyerek Sam'in koluna yapıştı. "Beyim hasta ve yaralı," dedi Sam hiddetle. "Hava karardıktan sonra midilli sürmeye devam edemez. Dinlenmesi lazım." Glorfindel tam yere yığılırken Frodo'yu yakaladı. Şefkatle kucağına alarak ciddi bir endişeyle yüzüne baktı. Yol gezer fırtına tepesindeki konak yerinde uğradıkları saldırıyı ve ölümcül bıçağı anlattı kısaca. Yanında taşıdığı kabzayı çıkartıp elfe uzattı. Glorfindel kabzayı ürpererek aldı. Uzun uzun inceledi. "Kabzaya şer yazıları yazılı," dedi. "Gerçi belki sizin gözleriniz bunları göremiyordur. Elrond'un evine varana dek sakla bunu, Argon'un. Lakin dikkatli ol ve mümkünse pek elini sürme. Heyhat, bu silahın açtığı yaralara şifa vermek benim kabiliyetim dışındadır. Elimden geleni yapacağım. Fakat şimdi mola vermeden yola devam etmemiz daha da ehemmiyet kazanıyor." Frodo'nun omuzundaki yarayı parmakları ile muayene etti ve yüzü daha da ciddileşti. Sanki gördüğü şeyden endişelenmiş gibiydi. Fakat Frodo yan tarafındaki ve kolundaki ürpertinin azaldığını hissetti. Omuzundan eline doğru hafif bir sıcaklık aktı. Ağrısı hafifledi. Çevresindeki akşam loşluğu sanki bir bulut kalkmışçasına hafifler gibi oldu. Arkadaşlarının yüzünü yeniden net olarak görmeye başlamıştı ve bu da ona biraz da olsa umut ve güç veriyordu. ''Siz benim atıma bineceksiniz," dedi Glorfindel. "Üzengileri eğerin eteğine kadar kısaltacağım. Sizin de mümkün olduğu kadar dik oturmanız lazım gelecek. Lakin korkmayınız. Atım taşımasını emrettiğim bir biniciyi asla düşürmez üzerinden. Adımları hafif ve yumuşaktır. Eğer tehlike çok yakınlaşırsa düşmanın kara küleyhanlarının bile yarışamayacağı bir hızla alıp götürür sizi." "Hayır, götüremez," dedi Frodo. "Beni ayrık vadiye veya herhangi bir yere taşıyıp arkadaşlarımı arkada tehlike içinde bırakacaksa o ata binmem." Glorfindel gülümsedi. "Siz yanlarında olmazsanız," dedi. "Hiç zannetmem ki arkadaşlarınız tehlike içinde olsun. Takipçiler sizin peşinize düşüp bizi rahat bırakacaktır benim kanaatimce. Bizi siz ve o taşıdığınız nesne tehlikeye sokuyor Frodo. Buna Frodo'nun verebileceği bir cevap yoktu. Glorfindel'in ak atına binmeye ikna oldu. Midilli, Frodo yerine diğerlerinin yüklerini büyük bir bölümüyle yüklendi. Böylece hafifleyip bir süre epey hızlı ilerleyebildiler. Fakat elfin yorgunluk nedir bilmez tez ayaklarına adım uydurmak hobbitlere giderek zor gelmeye başladı. Onları karanlığın ağzına ve yoğun bulutlu gece altında daha da ilerilere yürütmekteydi durmaksızın. Ne yıldız vardı ne de ay. Gri şafak vaktine kadar durmalarına fırsat vermedi. Bu arada Pippin, Merry ve Sam neredeyse titreyen bacakları üzerinde uyuklar hale gelmişlerdi. Omuzlarının çöküklüğüne bakılırsa yol gezer bile yorgun görünüyordu. Frodo kara bir rüya içinde atın üzerinde oturmaktaydı. Kendilerini yol kenarından birkaç metre içerideki fundalığa atıp derhal uykuya daldılar. Gözlerini ancak kapatmışlardı ki onlar uyurken nöbet tutmuş olan Glorfindel tekrar kaldırdı hepsini. Güneş sabahın geç saatlerine doğru ilerlemiş, gecenin bulutları ve pusları gitmişti. Bunu için dedi Glorfindel gümüş kakmalı deri matarasından hepsine sırayla birazcık likör doldurarak. İçtikleri şey pınar suyu kadar berraktı ve hiç tadı yoktu. Ağızlarına ne sıcak ne de soğuk gelmişti. Fakat içtikçe sanki kollarına, bacaklarına güç ve hayat doldu. O yudumdan sonra yedikleri bayat ekmek ve kuru meyve, yanlarında artık bir tek bunlar kalmıştı. Çayırda yaptıkları nice mükellef kahvaltıdan daha çok doyuruyordu adeta onları. Yeniden yola koyulduklarında 5 saat bile dinlenmemişlerdi. Glorfindel hala hızlı gitsinler diye uğraşmaktaydı. O günkü yürüyüşte sadece kısa kısa 2 kere durmalarına izin verdi. Bu şekilde akşam olmadan hemen hemen 20 mil kat ederek yolun sağa dönüp vadinin dibine doğru ilerlediği ve dümdüz Brünnen'e doğru uzandığı bir noktaya vardılar. O vakte kadar hobbitlerin gördüğü, duyduğu kadarıyla izlendiklerine dair ne bir işaret ne bir ses vardı. Fakat birazcık geride kalacak oldular mı, Glorfindel durup bir an etrafı dinliyor ve yüzünü bir endişe kaplıyordu. Bir iki keresinde yol gezer ile elfçe konuşmuştu. Fakat rehberleri ne kadar endişeli olursa olsun, hobbitlerin o gece daha fazla gidemeyeceği aşikardı. Yorgunluktan sersemleşmiş tökezliyorlar, ayaklarıyla bacaklarından başka bir şey düşünemiyorlardı. Frodo'nun ağrısı 2 kat artmış ve gün boyunca etrafındaki şeyler giderek solup hayalet grisi gölgelere dönüşmüştü. Neredeyse gece olduğuna sevinir gibiydi. Çünkü o zaman dünya daha az solgun ve daha az boş görünüyordu. Ertesi gün yeniden yola koyulduklarında hobbitler hala yorgundu. Nehir geçidine kadar daha millerce yol vardı önlerinde. Ellerinden geldiğince kör topal yürümeye koyuldular. Nehre vasıl olmamızdan hemen öncesi en tehlikeli vakittir dedi Glorfindel. Çünkü yüreğim takipçilerin arkamızdan daha bir süratlendiğini, geçitte de ola ki başka tehlikelerin beklediğini haber vermekte. Yol hala muntazam bir şekilde aşağıya doğru inişteydi. Artık her iki yanda da yer yer gür çimenler vardı ve hobbitler fırsat buldukça yorgun ayaklarını dinlendirmek için çimenlikten gidiyorlardı. Öğleden sonra geç vakitte yolun aniden yüksek çam ağaçlarının gölgesi altına girip oradan da dik, nemli kırmızı taştan kenarları olan derin bir yarmaya daldığı bir yere geldiler. Onlar aceleyle ilerlerken her yan yankılanıyordu. Sanki onlarınkini izleyen daha bir sürü ayak sesi vardı. Sonra birdenbire sanki bir ışık kapısından geçmiş gibi yol tünelin ucundan açıklığa çıkıverdi. Önlerinde dimdik inen bir yokuşun ucunda 1 mil kadar giden uzun bir düzlük gördüler. Onun gerisinde de Ayrık Vadi nehir geçidi uzanıyordu. Nehrin diğer tarafında bir patikanın kıvrıla kıvrıla kendine yol bulduğu dik ve kahverengi bir kıyı vardı. Bunun ardındaysa ulu dağlar zirve zirve üstüne omuz omuza solmakta olan göğe doğru yükselmekteydi. Arkalarındaki yarmadan hala ayak seslerini andıran bir yankı, çamların dallarından yükselip dökülen rüzgar gibi bir uğultu geliyordu. Glorfindel bir an dönüp arkaya kulak kabarttı. Sonra haykırarak ileri atıldı. ''Kaçın!'' diye bağırıyordu. ''Kaçın! Düşman yetişti!'' Beyaz at ileri sıçradı. Hobbitler yamaçtan aşağıya koştular. Glorfindel ile yol gezer artçı olarak onları takip ediyordu. Düzlüğün daha yarısını geçmemişlerdi ki birdenbire 4 nala gelen atların gürültüsü duyuldu. Henüz arkalarında bırakmış oldukları ağaçlardaki o kapıdan bir kara süvari çıktı. Atının dizginlerini çekip eyeri üzerinde sallanarak durdu. Onu bir başkası izledi, sonra bir başkası ve sonra 2 tane daha. ''İleri, ileri!'' diye bağırdı Glorfindel Frodo'ya. Frodo hemen itaat etmedi çünkü garip bir umursamazlık sarmıştı benliğini. Dizginleri çekip hayvanı yavaşlatarak geri döndü. Arkasına baktı. Süvariler koca küheylanlarında bir tepe üzerindeki tehditkar heykeller gibi oturuyorlardı. Kara ve kallaviydiler. Çevrelerindeki tüm ağaçlar ve arazi ise adeta bir pus içine gömülmüş gibiydi. Aniden tüm benliğiyle bildi ki sessizce ona beklemesini emrediyorlar. Sonra bir anda içinde korku ve nefret uyandı. Eli gemi bıraktı. Kılıcının kabzasını kavradı ve kırmızı bir şimşekle kınından çekiverdi. ''Sürün atınızı, sürün atınızı!'' diye bağırdı Glorfindel. Sonra yüksek ve berrak bir sesle elf dilinde ata seslendi. ''Norolim, Norolim!'' ''Asfalot!'' Beyaz at derhal fırlayarak yolun sol kısmını rüzgar gibi açtı. Aynı anda kara atlar da peşinden bayır aşağı koşmaya başladı. Ve süvarilerden Frodo'nun ta Doğu Dirhem'de ormanları korkuyla doldurduğunu işitmiş olduğu feci bir çığlık yükseldi. Çığlığa bir cevap geldi. Frodo ve arkadaşları dehşetle sol taraftaki ağaçlardan ve kayalardan da dört süvarinin daha uçarcasına geldiğini gördüler. İkisi Frodo'ya doğru sürmekteydi atlarını. İki tanesi de yolunu kesebilmek için çılgınca geçite doğru koşturuyordu. Rüzgar gibi koşuyorlar ve karşılaşacakları noktaya doğru yaklaştıkça süratle büyüyüp koyulaşıyorlar gibi geldi Frodo'ya. Bir an omzu üzerinden geriye baktı. Artık arkadaşlarını göremiyordu. Arkadaki süvariler geride kalmaktaydı. O koca küheylanları dahi Glorfindel'in beyaz elf atıyla aşık atamıyordu. Tekrar ileri doğru baktı ve bütün ümitleri karardı. Pusudan çıkan diğerleri yolunu kesmeden geçite varma şansı hiç yok gibiydi. Artık onları açık seçik görebiliyordu. Kukuletaları ile kara pelerinlerini atmışlardı anlaşılan. Beyaz ve gri cübbeler içindeydiler. Solgun ellerinde çıplak kılıçları vardı. Başları miğferliydi. Soğuk gözleri çakmak çakmaktı ve korkunç seslerle ona sesleniyorlardı. Korku Frodo'nun zihnini tümüyle ele geçirdi. Artık kendi kılıcını düşünmüyordu. Haykırmıyordu da. Gözlerini yumup atın yelesine yapıştı. Rüzgar kulaklarında ıslık çalıyor, koşum takımındaki çıngıraklar tiz notalarla delice çınlıyordu. Son bir hamleyle beyaz ateşten bir şimşek misali kanatlanmışçasına hızlanan elf atı en öndeki mızrak gibi deşti Frodo'yu. Suyun şapırdadığını duydu. Ayaklarının altında köpürdü su. Hızlı bir çaba ve hamleyle atın nehirden çıkıp zorlanarak taşlık patikadan yukarı vurduğunu hissetti. Dik kıyıyı tırmanıyordu. Geçiti geçmişti. Fakat takipçileri hemen arkasındaydılar. Nehir kıyısının tepesinde at durdu ve hiddetle kişneyerek geri döndü. Aşağıda suyun kenarında 9 süvari vardı. Onların yukarı bakan yüzlerinin tehdidi karşısında ruhu ezildi Frodo'nun. Onun gibi rahatlıkla karşıya geçmelerini önleyecek hiçbir şey düşünemiyor, süvariler bir kez nehri aştı mı, geçitten Ayrık Vadi'nin kenarına kadar uzanan o uzun ve muğlak patikadan kaçmaya çalışmanın boşuna olduğuna inanıyordu. Her halükarda derhal durmasını emredildiğini hissetmekteydi. Nefreti yeniden kabardı içinde, fakat artık karşı koyacak gücü kalmamıştı. Birden en öndeki süvari atını ileri doğru mahmuzladı. Hayvan suya değince duralayıp şaha kalktı. Büyük bir gayretle eğerinde doğrulup kılıcını kaldırdı Frodo. ''Geri gidin!'' diye bağırdı. ''Mordor diyarına dönün ve peşimi bırakın!'' Sesi kendi kulaklarına bile ince ve tiz geliyordu. Süvariler durakladılar. Fakat Frodo'da bomba dilin kudreti yoktu ki. Düşmanları kaba ve tüyler ürpertici kahkahalarla güldüler ona. ''Geri gel, geri gel!'' diye bağırdılar. ''Seni Mordor'a götüreceğiz.'' ''Geri gidin!'' diye fısıldadı Frodo. ''Yüzük, yüzük!'' diye bağırdılar zehirli sesleriyle. Liderleri derhal atını suya sürdü. Diğerlerinden ikisi de hemen peşinden nehre girdiler. ''Elbereth ve güzel Luthien adına,'' dedi Frodo son bir gayretle kılıcını kaldırarak, ''ne beni ne de yüzüğü ele geçiremeyeceksiniz.'' O zaman geçitin hemen hemen yarısına kadar gelmiş olan süvari lideri, tehlike dolu bir ifadeyle üzengileri üzerinde ayağa kalktı ve elini kaldırdı. Frodo'nun dili tutuldu. Dilinin damağına yapıştığını ve kalbinin sıkıştığını hissetti. Kılıcı kırılarak tir tir titreyen elinden düştü. Elf atı burnundan soluyarak şahlanıyordu. En öndeki kara at neredeyse kıyıya adım atmıştı bile. Tam o anda bir gürleme ve taşma sesi duyuldu. Kayaları önüne katmış sürükleyen gürültülü suların sesi. Frodo altında uzanan nehrin kabardığını, nehir boyunca sorguçlu süvariler misali dalgaların gelmekte olduğunu gördü hayal meyal. Dalgaların köpüren zirvelerinde sanki beyaz alevler yanıp sönüyordu. ve suyun ortasında köpüklü yeleli beyaz atlara binmiş beyaz atlılar varmış gibi bir sanıya kapılacaktı neredeyse. Hala geçitin ortasında olan üç süvari sulara yenik düştü. Bir anda öfkeli köpüklere gömülüp kaybolup gittiler. Arkadakilerse yılgınlık içinde geriledi. Duyularını tamamen yitirmeden önce son olarak bir takım bağırışlar duydu ve kararsızca kıyıda duran süvarilerin arkasında beyaz ışıktan parlak bir silüet görür gibi oldu Frodo. Silüetin ardındaysa tüm dünyaya çökmekte olan gri pusun içinde ellerinde kıpkızıl alevlerle küçük gölge şekiller koşuşuyordu. Siyah atlar çılgına dönmüştü. Dehşetle ileri atılıp sırtlarında binicileriyle sel gibi akan nehre gömüldüler. Kulakları yırtan çığlıkları onları taşıyıp götüren nehrin çağıltısı içinde boğulup gitti. Sonra Frodo düştüğünü hissetti. Suyun gürlemesi ve kargaşa yükselerek onu da düşmanlarıyla birlikte içine çekip yuttu sanki. Artık ne bir ses kaldı ne de ışık. İkinci kitap. Bölüm 1. Nice buluşmalar. Frodo uyandığında kendini bir yatakta yatar buldu. İlk önce hala hafızasının kıyıcığında dolanan uzun ve kötü bir rüyanın ardından geç saatlere kadar uyumuş olduğunu düşündü. Veya belki de hastaydı. Fakat tavan yabancı görünüyordu gözlerine. Dümdüzlü ve baştan başa oymalarla bezenmiş koyu renkli kirişleri vardı. Duvardaki gün ışığı lekelerine bakarak ve dökülen suyun sesini dinleyerek bir süre daha öylece yattı. ''Ben neredeyim ve saat kaç?'' dedi yüksek sesle tavana. ''Elrond'un evindesin ve saat sabahın 10'u'' dedi bir ses. ''24 Ekim sabahı, eğer merak ediyorsan.'' ''Gandalf!'' diye haykırarak doğruldu Frodo. Yaşlı büyücü oradaydı işte. Açık pencerenin yanında oturuyordu. ''Evet'' dedi büyücü. ''Buradayım. Ve evden ayrıldığından beri yaptığın o saçma sapan şeylerden sonra sen de burada olduğun için çok şanslısın.'' Frodo yeniden uzandı. Kendisini tartışamayacak kadar rahat ve huzurlu hissediyordu. Zaten tartışmasının bir işe yarayacağını da zannetmiyordu. Artık tamamen uyanmıştı. Yolculuğunun hatıraları geri gelmekteydi. Yaşlı ormandaki feci kestirme yol, sıçrayan Midilli'deki kaza ve fırtına tepesinin dibindeki oyukta yüzüğü parmağına takma deliliği. O tüm bunları düşünüp Ayrık Vadi'ye nasıl vardığını beyhude yere çıkarmaya çalışırken sadece Gandalf beyaz duman halkalarını pencereden üfledikçe piposundan çıkan puf pufların duyulduğu uzun bir sessizlik yaşandı.